Sayfa 61. Nurculara göre ermiş herkesin hastalığını iyileştirir. Kendisi hiç hasta olamaz. Evliyaullah Hazretleri kendi hastalığını iyileştiremezse ona ermiş evliya, peygamber varisi denilebilir mi? Hastalıkları ortaya çıkarsa gitti kerametler. Fethullah Gülen de kendinden bahsederken birçok hastalıkları okuyarak iyileştirdiğini iddia etmektedir. İnancın Gölgesinde adlı kitabının 161. sayfasında doktorlara göre bir hafta ömrü kalan hastayı nasıl iyileştirdiğini anlatıyordu. Arkadaşlarımızdan biri yaşlı bir kadının dua isteğini getirdi. Bu yaşlı kadıncağız için doktorlar kanser metastaz yapmış ve her yanını kaplamış. Bir hafta kadar ya yaşar ya yaşamaz. Götürün son günlerini evde geçirsin demişler. Kadıncağızın şahsıma büyük hüsnü zannı varmış. Arkadaşlarımızı araya koyup ısrarla dua etsin şifa bulurum demiş. O masumeye nasıl dua ettiğimi şimdi hatırlayamıyorum. 6 ay kadar sonra arkadaşıma o kadın ne oldu diye sordum. Yaşıyor dedi. Sonra aradan 2 yıl gibi bir zaman geçti. Ne oldu diye yine sordum. Hacca gitti geldi, torunlarını büyütüyor cevabını aldım. Aynı kitabın 169. sayfasında Fethullah Gülen'in olağanüstü bir kerametine daha tanık oluyoruz. Çok sevdiğim bir arkadaşımın hanımında evlenir evlenmez cinnet emareleri baş göstermişti. Kas katı kesilip gözleri dönüyor ve geldiler diyordu. Gitmedikleri hekim kalmadı. Profesör Ayhan Songar da bir hayli meşgul oldu. Sonra Allah başka bir yerden kapı açtı ve böyle arızalı malül kimselere okuyan bir hoca efendi bir ay gelip bu kadına okudu. Ve biiznillah hasta belli ölçüde ifakat buldu. Bir defasında Ashab-ı Bedr'in isimlerini de yanıma alarak hastanın beyi olan arkadaşımı ziyaret etmek istedim. Ben daha merdivenlerden çıkarken kadın, hoca geliyor, onun da iflahını keseceklermiş diye bağırmaya başladı. Ben içeriye girmedim. Ashab-ı Bedr'in isimleri bulunan kağıdı arkadaşa verdim ve o da götürüp onu kadının üzerine bırakıverdi. Sesi aşağıya kadar gelen hemşiremiz şöyle diyordu. Niye kaçıyorsunuz, Hazreti Hamza geldi diye mi? Bunu nasıl izah eder ve hangi maddi sebebe bağlarsınız bilemeyeceğim. O mübarek hemşiremiz şu anda tamamen iyileşmiş durumdadır. Eski vaiz bir nevi din önderi olarak tanıtılan Fethullah Gülen, kendi hayatını anlatırken hoca efendiliğine soyunduğu dinin özüne aykırı bir tutum içine giriyor, adeta kendini Hazreti Hamza ile eş gösteriyor. İslam dininin gerçeklerine taban tabana zıt bir açıklama ile evlenmeme olayını insanlara anlatıyordu. Saf insanlarımızın dini duygularını sömürmekle kalmıyor, onların dini hissiyatlarını kendi çıkarları doğrultusunda ve dini öğretinin de aksi bir istikametinde kullanıyordu. İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed insanları evlenmeyi emrederken nasıl olur da Gülen'e rüyada bunun tam tersi bir isteği bildirir? Öyle ya, Hazreti Muhammed Yeni Rehber Ansiklopedisi'nin 7. cildi 68. sayfasında yer alan hadisinde evlenmeyen insanları ümmetine almadığını şu şekilde bildirmiyor muydu? İslamiyet'te ruhbanlık yoktur ve nikah yapmak benim sünnetimdir. Sünnetimi yapmayan kimse benim ümmetim değildir. Bütün alemi İslam'a bu şekilde çağrı yapan Hazreti Peygamber, Gülen'in iddialarına göre kendisine tam tersi bir haber yolluyordu. Nasıl mı? Gülen'in hayatını anlatan ve kendisiyle söyleşi olarak yayınlanan Küçük Dünya adlı kitaptan aktaralım. 1978 yıllarıydı, çamaşırlarım iyice birikmişti. Akşam yıkarken bayağı canıma tak etti. Bir ara içimden acaba evlense miydim diye geçti. Katiyen düşünme şeklinde değil, şimşek suretinde gelip geçen bir fikir. Ertesi gün erken vakitlerde bir arkadaş geldi ve bana şunu nakletti. Akşam rüyamda Efendimiz'i gördüm, size selam söyledi ve evlendiği gün ölür ve cenazesine de gelmem buyurdu. Bu bir rüyaydı, rüya ile amel edilmeyeceğini de biliyordum ama şahsım adına bu işarete saygılı olmaya çalıştım. Durumu görüyor musunuz? Fethullah Gülen'in aklından sanki çok kötü bir şeymiş gibi şimşek hızıyla evlenme fikri geçiyor, yine aynı hızla bir arkadaşı rüya görüyor ve bu İslam'a ve İslam peygamberinin sünnetine aykırı emri getiriyor. Haşa sümme haşa, Gülen Hazreti Peygamber'in mesai arkadaşı ya, anında ona cevap geliyor, sakın evlenmesin. Sahabeden birçok insan biz evlenmeyeceğiz. Evlenerek kaybedeceğimiz zamanı İslam dininin yayılması için var gücümüzle kullanacağız deyince Hazreti Peygamber şu sözlerle onları uyarır. Hazreti Enes'ten aktaran Buhari Müslim. Şöyle şöyle söyleyen sizlersiniz değil mi? Fakat Allah'a andolsun ki sizden daha çok Allah'tan saygıyla korkarım ve sizden daha çok takva sahibiyimdir. Bununla beraber hem oruç tutarım, hem iftar ederim, hem namaz kılarım, hem uyurum ve kadınlarla da evlenirim. Artık kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Hadislerin yani Peygamber Efendimizin sözleri bu denli açıkken, Fethullah'ın rüya oyunu onun aslında İslam dinine ne kadar uzak olduğunun da bir kanıtıdır. Kaldı ki Fethullah'ın üstadı Kürt Said de tarihçeyi hayatında kendisinde 60-70 erkeğin gücü olmasıyla övünürken en önemli prensiplerinden birinin de evlenmemek olduğunu iftiharla söylüyor. Aslında Müslüman olmadığını da bir nevi bu sözlerle kanıtlıyordu. Aslında Kürt Said kendini besleyen İngilizlerin inancına sahip olduğu için evlenemiyordu. Çünkü Hristiyanların Katolik mezhebinin ruhban sınıfına dahil olanlar asla evlenemezler. Papazların bu özellikleri herkesin bildiği gerçeklerken bu sözler de Hazreti Muhammed'e ait değil mi? Kim evlenmek için zengin bulunuyor sonra da evlenmiyorsa o benden değildir. Evleniniz, nesil meydana getirerek çoğalınız. Çünkü gerçekten ben kıyamet günü sizinle diğer ümmetlere karşı iftihar ederim. Öyle ya, Kürt Said de yaşadığı devirde sayılı zenginler arasındaydı. Türk devletinin emniyetinde ve birçok kuruluşunda otomobil yerine jeepler kullanılırken, yine tarihçeyi hayatına göre hiçbir işte çalışmayan, yardım almayan, hediye kabul etmeyen Said'in bir Mercedes'i bir de Chevrolet'si vardı. O devirde Türk başbakanları bile Mercedes arabasına binemiyorlardı. Hadislerden sonra birkaç da ayet verelim. Böylece Fethullah ile onun üstadı Kürt Said'in Müslümanlığı hakkında biraz daha fikir sahibi olalım. Nahl Suresi 72. Ayet. Allah size kendinizden eşler verdi ve eşlerinizden size oğullar ve torunlar sundu. Sizi pak ve helal şeylerden rızıklandırdı. Buna rağmen batıllara inanıyorlar da Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar? Rum Suresi 21. Ayet. Onun açık belgelerinden biri de sizi kendinizden eşler yaratmasıdır ki onlarla sükunet bulup huzura kavuşursunuz. Aranızda sevgi ve rahmet meydana gelmiştir. Şüphesiz ki bunda düşünebilen bir millet için öğütler, ibretler ve deliller vardır. İslam dini evlilik için bunları hükmederken, Fethullah Gülen Katolik papazları gibi evlilik kurumuna ve hepsinden önemlisi İslam'ın bu konudaki emirlerine adeta isyan ediyordu. Ayrıca hizmet insanı kendisini davasından alıkoyacak her şeyi elinin tersiyle itmesini bilmelidir. Ev mi, çoluk çocuk mu, iş mi, her neyse ayağına pranga olan hiçbir şeyin esiri olmamalıdır. Esasen bir kısım özel durumlar dışında dava adamının şahsi hayatı yoktur. Fasıldan fasıla 1, sayfa 87. Gülen aynı kitabının 117 ve 118. sayfasında sosyal hayatın gelişimine öylesine karşı olan bir portre çiziyor. Evlilik kurumunu düşman olarak tanımlarken mensuplarını tam bir esir kampı motifi ile idare etmek düşüncesi bulunan bir teşekkülü hayata geçiriyor, böyle bir cemaatin varlığını kabul etmek mümkün değildir. Bir diğer düşman ise adeta gaye haline getirilmiş evlad-ü iyal arzusu, yani evlenmektir. Gılman'da ne ola ki? İslam'ın emirlerinin aksine evlenmeyen ve bu hareketini maskelemek için dinin kurallarını kendi çıkarları doğrultusuna değiştirmeye kalkan Gülen, 1990 ve 91 yıllarında Hisar ve Yeni Cami'de verdiği vaazlarında Allah'ın kendilerine ötede, orası neresiyse kendilerini Behçet'e, Nedret'e ve en önemlisi de Gılmanlara uyaracağı üzerine basa basa vurguluyordu. Behçet ile Nedret'i bir kenara bırakıp Gılman'da ne ola ki diye kendi cemaatlerinden, yani bir Nurcu'nun yazdığı Yeni Lügat adlı sözlüğe baktığımızda Gılman'ın karşılığında bıyığı terlememiş erkek çocuğu tanımını görürüz. Ve Gülen'e bir kere daha sorarız. Tüyü bitmemiş erkek çocuklarına sulanmak dinin neresinde var? Herhalde bunun cevabını da Gülen'in ev toplantılarında verdiği konferanslarda sarf ettiği sözlerde aramalıdır. Emre itaati Adem'den, aşkı da şeytandan öğrenmek lazım. Fethullah Gülen Ölçü veya Yoldaki Işıklar adlı kitabının 2. cildinin 95. sayfasında İnhiraf yani dönme sapma doğru yoldan çıkma başlığı ile karşı cinsten biriyle konuşmayı, dertleşmeyi bile zaaf eseri, tabiat bozukluğu veya o cinse ait karakteri taşıma emaresi olarak nitelendiriyordu. Ama gılmanlara yani tüyü bitmemiş erkek çocuklarına sulanmayı da ulvilik olarak görüyordu. Gülen vaaz ve sohbetlerinde Allah'ın insana huri, gılman ve perde darlarla donatılmış cennetler sunacaktır diyordu. Huri, ahu gözlü çok güzel kızlar. Gılman, bıyığı terlememiş çocuklar. Perde dar, bir şeyin görünmesine ve bilinmesine mani olan kişi. Görüldüğü gibi Fethullah hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Kadın ve Türban. Fethullah Gülen önce Abdülfettah Şahin daha sonra M. Fethullah Gülen adıyla yazdığı ve TÖV yayınlarından çıkan ve Pırlanta kitap serisi olarak sınıflandırılan Ölçü veya Yoldaki Işıklar adlı kitabına kadınları 3 gruba ayırıyordu. 3 çeşit kadın vardır. Sokak kadını, zevk kadını, ev ve hizmet kadını. Hafif meşrep sokak kadını çamura düşmüş bir cevhere benzer. Zevk kadını göz bağcı iblislere. Ev ve hizmet kadını ise sonsuzluk soluklayan cennet hurilerine. Fethullah Gülen kadınları bu şekilde sınıflandırırken ikinci dirilişi gerçekleştirmek amacıyla faaliyet gösteren ışık evlerinde kalan gençlere sabah namazından sonra eller aşağıya doğru çevrilerek şu dua yaptırılıyordu. Allahümme ecirna min şerri nisa. Allahümme ecirna min belain nisa. Allahümme ecirna min fitnetin nisa. Yani Allah'ım kadınların şerrinden, Allah'ım kadınların belasından, Allah'ım kadınların fitnesinden bizi koru ve esirge. Peki kendisini medyada pompalayan hatun kişiler bu sınıflardan hangisine giriyor derseniz, onun cevabı hiç yok. Fethullah Gülen gerek dini düşünceleri gerekse prensiplerinden dolayı kadınlarla muhatap olmuyordu. Hatta bu durumu kendisi Küçük Dünya adlı kitabın 111. sayfasında şu sözlerle anlatır. Bu arada İmam Hatip Okulu'nun yapımına başlandı. Taban döşemelerini toplamaya Ali Rıza Güven Bey ile ikimiz gittik. İstemediğim halde bir kadınla da muhatap olmak zorunda kalmıştık. Hatta Ali Rıza Bey dönüşte bana şöyle demişti. Hocam sizi çok takdir ettim. Prensipleriniz, dini düşünceleriniz... Fakat burada yaptığınız fedakarlık doğrusu bizi çok mütehassıs etti. Fakat ben İmam Hatip Okulu hatırına o gün bana zor gelse de prensibimden taviz vermiştim. Bu da Ali Rıza Bey'i duygulandırmıştı. İşin garibi o kadından hiçbir şey alamamıştık. İmam Hatip Okulu için bile kendini son derece zorlayarak, güçlükle bir kadınla muhatap olan ve ondan hiçbir şey alamayan Fethullah Gülen, 1. Amerika hicretindeyken Nevval Sevindi'den duygularını açıkladığı bir mektup alır. Bu mektupta Nevval sadece duygularını iletmiyor, aynı zamanda görüşmek istiyordu. Nevval'in duygularını kaleme dökerek görüşmek istediği kim? Ders verirken bile erotik çağrışım yapmasın düşüncesiyle sakal bıraktığını söyleyen, kadınlara yüzüne bakmamalarını ihtar eden Fethullah Gülen. Böyle bir görüşme gerçekleşir mi? Olur mu hiç? Ben de öyle düşünmüştüm. Aa, bir de ne görelim? Bu kere bu kadından bir şey alacağına inanmış olacak ki, Nevval'e gel gayri diyordu. O da bu cevap üzere uçağa atladığı gibi soluğu New York'ta alıyordu. Bu mutlu anı Nevval'den dinleyelim. Uzun süredir yaptığım ve Türkiye'de gerçekleşemeyen görüşme talebimi nihayet kabul ettiğini söyleyince hemen New York'a uçtum. Kendimi zihnen buna hazırlamıştım dediği için heyecanlanmış ve hemen gitmek istemiştim. Kendisiyle 2 gün sohbet edip birlikte zaman geçirdim. Nevval Sevindi Fethullah Gülen ile New York Sohbeti adlı kitabının 13. sayfasında bunları anlatırken, 1. sayfada ise sıcak ve soluklu ilişki günden güne gelişti tanıştık diyordu. Bu tanışmanın sıcak ve soluklu ilişkinin başlamasının ardından Fethullah'ta birçok değişim göze çarpıyordu. Bunların en çarpıcı olanlardan birisi de başörtüsü konusunda gelişiyordu. Gülen Sonsuz Nur adlı kitabında başörtüsü için ağlayıp feryat ederken çığlıkları arz-ı aleme yayılıyordu. Ah benim Türkistan'daki kardeşlerim, ah benim Afganistan'daki kardeşlerim, kim bilir yine hangi bacımın başörtüsüne el uzatıldı. Fasıldan Fasıl adı kitabında ise türban hakkındaki görüşleri şöyleydi. Türbana çağ dışı diyorlarmış, eğer bununla başörtüsünü kastediyorlarsa doğru. Neden? Çağları aşan bir kıyafet de ondan. Günümüz dünyası ondaki hikmet harikasını kim bilir ne kadar sonra idrak edecek. Fethullah Gülen Bahçeli Evler Camii'nde gerçekleştirdiği pazar sohbetlerinde yaptığı konuşmalarında ise şunları savunuyordu. Bir bacımızın türbanını çıkarttıklarında kıyamet kopar. Çünkü çok alışmış ve onunla bütünleşmiş, onu dinin bir emri olarak saymaktadır. Onu çıkardığı zaman dinin bir yanının yıkılacağına inanır. Çünkü türbanı İslam şuuruyla, İslam aşkıyla takar. Ancak karşısında Nevvali görünce bu düşüncelerinden çark eden Fethullah Gülen ona şu cevabı veriyordu. Başörtüsü de aynı şekilde üzerinde durulacak usul, yani imanın ve İslam'ın esaslarından, şartlarından değildir. Bunlardan dolayı insanın adeta dinin dışında tutulması dinin ruhuna aykırıdır. Bu konuda dayatmalar, ısrarlar ifrattır ve zorlamadır. Hatta nefret ettirmedir. Gönülde sevgi önemlidir. Hocadan bu şekilde fetva alan ve yan yana fotoğraf çektiren Nevval hızını alamayarak hiç de estetik olmayan vücudunu bir dergide sergiliyordu. Bunun ardından hak ettiği yere Samanyolu TV'ye geçiyor ve orada haber yorumu ve bazı programları sunmaya başlıyordu. Kaç yaşında namaza başladı? Fethullah Gülen namaza başlama yaşını kimi yerde 3-4, kimi yerde 4, kimi yerde de 5 olarak anlatıyordu. Küçük Dünya adlı kitapta namaza başlaması ile ilgili olarak söyledikleri. Benim namazım çok erkendir, sonra bir kısmını yanlış kılmışımdır diye kaza ettim. Ama zannediyorum namaza 4 yaşında başladım, bir daha hiç aksatmadım. Öğretmenin baskılarına ve benimle istihza etmeye çalışmasına rağmen o devrede de namazımı hep kıldım. Fethullah Gülen'in alçak gönüllülüğü de dikkat çekici. Ancak alçak gönüllülüğünü sergilerken bile kendini göklere çıkarıyor. Ancak acaba biz o sultanlara sultanlığı öğreten gönüller sultanını istenilen ölçüde bilebildik mi? Sizi ne diye karıştıracağım? 5 yaşından beri başını secdeye koyan ve onun boynu tasmalı kapısının kıtmiri olduğunu söyleyen ben onu tam anlatabildim mi? Fethullah Gülen burada bir yandan kendini yedi uyurlar da denilen, ashab-ı keyf ile mağarada 7 sene kalan, köpekleri kıtmire benzeterek kendisine alçak gönüllü dedirtmeye çalışırken, bir yandan da 5 yaşından beri alnı secdede olduğunu vurgulayarak kendini yüceltmektedir. Fethullah kendini değerli bir köpek olan kıtmire benzetirken, beraberce hapis yattıkları Nurcuların yazıcılar grubundan Ali Osman Yüksel'in oğlu tarafından ise kelpe yani alelade bir köpeğe benzetiliyordu. Bu ilginç benzetmeyi yine Fethullah'ın yazdıklarından okuyoruz. O devreye ait unutamadığım vakalardan biri de Ali Osman'ın küçük oğlu Hüsrev'in durumuydu. Daha ilkokula dahi gitmeyen bir çocuktu. Beni kelp etrafımdakileri de maymun şeklinde gördüğünü söylüyordu. Diğerleri de hep onu tasdik ediyorlardı. Bir gün tel örgüden içeriye aldılar. Ali Osman oğluna sormaya başladı. Oğlum birinci kat semayı görüyor musun? Çocuk cevap veriyor görüyorum. O yine soruyor. Peki birinci kat semada ne var? Cevap misvak var. Ve babası görüyor musun nasıl bildi manasına bana bakıyor ve çocuk ikinci kat semada da sarık olduğunu söylüyor. Zaten onlar da bu ikisine çok ehemmiyet veriyorlar. Yine bir ara tel örgüye bir kuş kondu ve birkaç kere öttü. Ali Osman oğluna kuşun ne dediğini sordu. O da annen seni merak ediyor artık eve dön diyor dedi ve onu annesinin yanına gönderdiler. İşte Hüsrev böyle saçma sapan şeyler söylüyordu. Ama yazıcı denen grup bu çocuğa kesin olarak inanıyorlardı. Hatta bu çocuğun anlattıklarıyla komünistlere tesir etmeye çalışıyorlardı. Hüsrev'i Türkeş ve Erbakan'la da görüştürmüşler. Belki çocuğa cinler musallat oluyordu bilemiyorum. Ama onun bir çocuk olduğunu unutup meseleyi bu kadar büyütenleri anlamak mümkün değildi. Rüyalar ve Fethullah Gülen. Fethullah Gülen'in anlattıklarına bakıldığında yaşamında rüyaların önemli bir yeri vardır. Kendince önemli önemsiz birçok kararını kendi gördüğü veya bazen de başkalarının kendisi hakkında gördüğü rüyalara dayandırarak verdiğini anlatmaktadır. Evlenmeme kararını nasıl verdiğini Küçük Dünyam adlı kitabında şöyle anlatır. Bir ara içimden acaba evlense miydim diye geçti. Katiyen düşünmek şeklinde değil, şimşek suretinde gelip geçen bir fikir. İlahi hikmete bakın ki evlenme fikri aklından şimşek gibi geçmesine rağmen, ertesi gün bir arkadaşı gelir ve Fethullah Gülen'e akşam gördüğü rüyayı nakleder. Rüyamda Efendimiz'i gördüm, size selam söyledi ve evlendiği gün ölür ve cenazesine de gelmem buyurdu. Bu bir rüyaydı, rüya ile amel edilmeyeceğini biliyordum ama şahsım adına bu işarete saygılı olmaya çalıştım. Fethullah Gülen Küçük Dünyam adlı kitabının 14. sayfasında Hazreti Peygamber'in 4 halife ile köylerine ziyarete geldiğini, Hazreti Ali'nin elindeki kazığı köye çaktığını ve bir daha köyün sallanmayacağını yani depremden korunacağını anlatıyordu. Gülen sürekli olarak Hazreti Peygamber'in kendisiyle meşgul olduğuna dair rüyalar anlatmaktadır. Anlattığına göre gençlik yıllarında bir gün arkadaşı ile risaleleri okuduğu günlerde Peygamber Efendimiz kendisiyle ilgilenmiştir. Bir gün bu arkadaşlardan biri rüya görüyor. Hatice validemiz kapının dışında, Efendimiz de içeride oturuyor. Ders yaptığımız bu 4-5 kişiyi kastederek Hatice validemiz Efendimiz'e "Ya Resulallah, bunlar bizden hoşnut musun ya Resulallah?" diye soruyorlar diyor. Ve Efendimiz'den cevap geliyor, "Evet hoşnudum, hele birisi, hele birisi" diyor. Allah için Fethullah Gülen'deki tevazuya bakın. Burada bahsedilen birisinin kendi olduğunu açıklamıyor. Ya ne yapıyor? Okuyan anlasın diye bu özelliğini vurgulamaktan kaçınıyor. Gülen ders vermesinin yasaklanacağını da yine rüyasında Hazreti Peygamber'in bildirdiğini açıklar. Ben kestane pazarından ayrılınca güzel yalıda bir camide İmam Hatip ve Yüksek İslam Enstitüsü talebeleriyle hadis okumaya başladık. Dersler ikindiden sonra olduğu için de iştirak fazla oluyordu. Bu dersler bir müddet devam etti. Son gün bir rüya gördüm. Rüyamda ben bu camide ikindi namazı kıldırıyorum. Sağ tarafıma selam verince baktım ki Efendimiz de orada bulunuyor. Ancak mübarek yüzü yağmur yüklü bulut gibi dopdolu. Ben içimden acaba Efendimiz'i üzen bir şey mi oldu diye geçiriyorum ve uyanmışım. Bu rüyayı gördükten sonra bir daha o camide hadis dersi yapmamız mümkün olmadı. Anladım ki Efendimiz'in mahzun olmasının manası buymuş. Fethullah Gülen hapishaneye gireceklerini de tahliye olacaklarını da rüyalarla açıklıyordu. Hapishaneye giderken tatlı bir burukluk içinde girmiştik. Çıkarken de öyle çıkacaktık ve çıkıyorduk da. 12 Mart'ı müteakip hadiselerin iç içe girdaplaşıp derinleştiği, gayyalaşıp korkunçlaştığı o sisli dumanlı günlerde Allahu alem sadık bir rüyada Hazreti Sahip Kıran sırtında siyah bir cüphe hapishanenin önünde durmuş, bizleri bir kaleye dolduruyor gibi birer birer tutup içeri attığı görülmüştü. Tahliyeden bir müddet önce de inilmeyecek gibi alabildiğine bir zirveden hem de umulanın üstünde bir emniyetle kayıp Kabe'ye ulaştığımız görülüyordu. Neredeyse rüyalarla kutsandığını iddia edecek olan ve Allah'ın koruması altında olduğunu vurgulayan Fethullah Gülen yine de rüyalara ve inayete güvenemediğine olacak ki her önüne gelenden yardım umuyordu. Harun Reşit Hoca Efendi'yi de salmışlardı. Bir albay onun için tavassutta bulunmuş, giderken kendisine ne pahasına olursa olsun bizim için de tavassutta bulunmasını rica ettik. Harun Reşit Hoca Efendi durumu albaya bildirmiş, o da gidip yetkililerle görüşmüş. Fakat onların durumu ağır cevabını alınca aracılıktan vazgeçmiş. Gülen rüyaları istediği gibi de kullanıyordu. Bazı rüyalarda yani evlenme dediklerinde emri aynen uyguluyor, sakal bırak dendiğinde ise tersten yorumlatarak sakal bırakmama kararı alıyordu. Çok erken yaşlarda Hazreti Peygamber'i örnek almak arzusuyla sakal bırakmayı düşündüm. Bir rüya görmüştüm. İtimat ettiğim bir kişi rüyamda sakal bırak dedi. Hakkında iyi düşüncelerim olan birine bu rüyanın tabiri nedir diye sordum. O kişi de bırakmamak manasına gelir dedi. O gün bugün kestim. Hazreti Muhammed öve öve göklere çıkardığı sahabelerinden ancak onunla cenneti müjdeleyebiliyor. Fethullah Gülen ise arkasındaki tüm cemaatine bu müjdeyi verebiliyor. Fethullah Gülen kim? Mürşit mi? Müştehit mi? Yani din yenileyicisi mi yoksa yeni bir dinin peygamberi mi? Fethullah Gülen 25 Ocak 1995 tarihinde Sabah gazetesinden Nuri Akman ile yapmış olduğu söyleşide haşa sanki Allah'ın özel kalem müdürü edasıyla cemaatine topyekün cenneti müjdeliyor. Ben cehennemin önünde kollarını açmış, sel gibi akan insanları durdurmaya çalışıyorum. Sonunda dayanamadım, kenara çekildim. Vallahi bu cemaatten hiç kimse onların içinde yoktu. Gülen bu rüyasını açıklarken haddini de aşarak Allah'ın insanlara adaletsizlik yaptığını da ima ediyor. Allah'ın cehenneme atılmak üzere yola çıkardığı insanların cehenneme atılmasına mani olmaya çalışıyor. Bu arada yorgun düşmesinin ardından bir bakıyor ki cehennemlikler arasında cemaatinden hiç kimse yok. Bir de bunu yeminle söylüyor. Rüyalarla hareket eden, yaşantısını yönlendiren Fethullah Gülen, hayallerini halüsinasyon halleri geçirdiğini de açığa vuruyordu. Arkadaşlarla İşaretül İcaz kitabını okumaya başladık. Gece geç vakit bazı arkadaşlar yattılar. Muazzam Bey ile okumaya devam ettik. Tam ey Habibi Şefik, ey Şefiki Habibini okurken evin duvarlarından inilti sesleri gelmeye başladı. Ben 5 defa aynı inilti ve hicran dolu sesi işittim. Ses of of diyor ve duvar adeta vuslata setiyle inliyordu. Kürt Said'in hayatına baktığınızda bu sahneyi hemen hatırlıyorsunuz. Bu olayın hemen aynısı Said'in de başından geçmiş, farklı olan tek yan aktörlerin kimliği.